Ayrım 19, sayfa 136. Wallaret imdadıma yetişti. Bu konuda aklıma gelen tek şey hayvan dişleri takılmış bir sopa. Satılan veya başka bir yırtıcı hayvanın dişleri. Ama her halükarda saflı bir silah. Bununla Silvi'nin vücudunun çeşitli yerlerine ki özellikle boyun, kollar ve böğürlere vurmuş olmalı. Ama son derece düzenli, çene izleri de dikkat çekici. Ve neden böyle bir özel işkenceye başvurmuş? Bu diğerleriyle uyuşmuyor. Ben bir an baktım. Dostum iyi misin? Rengin solmuş. İyiyim. Gidip biraz kahve içelim mi? Hayır, teşekkür ediyorum gerçekten. Yeniden soğukkanlılığımı kazanmak için basit polis numaralarını, sorularını sıralamaya başladım. Cesedin çevresinde bazı izler bulunmuş mu? Hayır, ceset üzerinde yere gece bırakıldığını ve sabah olduğunda yağmur bütün izleri bıraktı, sildiği için hiçbir şey bulunamamış. Manastır'a göre cinayet mahallinin tam yerini biliyor musunuz? Fotoğraflarını gördüm, evet. Falezin yukarısında, manastırın üst kısmında. Yüz karası bir leke gibi tam tepesinde duruyor. Bir provokasyon. Bana şatonik bir cinayetten söz edildi. Kurbanın vücudunda veya çevresindeki izler, semboller var mıymış? Bir bilgim yok. Peki katil hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Teknik olarak profili son derece belirgin. Bir kimyager, bir botanikçi, bir entomolojist. İnsan vücudunu iyi tanıyor. Hatta belki de bir adli tabip, bir tahnitçi. Ama tahnit işlemini tersten yapıyor. Vücudu bozulmaya karşı korumuyor. Aksine çürümeyi hızlandırıyor. Bir orkestra şefi gibi. Bir sanatçı. Sanki böyle bir şey yıllardan beri hazırlanıyormuş gibi. Tüm bunları jandarmaya da söylediniz mi? Elbette. Peki bir ilerleme kaydettiler mi? Sanmıyorum. Ama yargıç ve jandarma yüzbaşısı çok kötü davranıyorlar. Belki de gizledikleri bir şeyler var. Gözümde acımasız görünümüyle Corin Magnan ve kelimeleri yutarak konuşan yüzbaşı Sarrazin canlandı. Böyle bir cinayet karşısında ne yapabilirlerdi? Başka bir soru sordum. 1988'de Simonis'in kızının öldürülmesiyle ilgili bu cinayet arasında bir ilişki görebiliyor musunuz? Bu olayı çok iyi bilmiyorum ama herhangi bir ortak noktası yok. Küçük Mon'un bir kuyuda boğulmuş. Evet, bu korkunç ama Sylvie'nin özenli infazıyla hiçbir bağlantısını göremiyorum. Neden infaz? Cevap vermeden omzunu silkti. Konuşmamız boyunca hep yüksek sesle konuşmuş ve kendine güveni gelmişti. Ama şimdi eski kamburu haline dönmüştü. Yeniden bir kenarda unutulmuş adamı oynuyordu. Israr ettim. Size göre katilin amacı ne? Uzun bir sessizlik oldu. Valeria sanki kelimeleri arıyordu. O bir karanlıklar prensi. Titizliğe aşık bir kötülük mücevheratçısı. Bir zevk alıyor mu emin değilim. Yani cinsel anlamda demek istiyorum. Size birkaç şey daha söylemek istiyorum. O bir sanatçı. Soyut etkileri olan bir sanatçı. Artık daha fazla şey öğrenemeyecektim. Son bir soru daha sordum. Acaba otopsi raporunun bir kopyası var mı? Beni burada bekleyin. Liken örneklerini de sakladınız mı? Hem de çok miktarda. Evet, vakumladık. Çarpan kapının ardından kayboldu. Birkaç saniye sonra dosyayı bana teslim etti. Hepsi burada, dedi. Raporum, jandarma tutanakları, olay yeri fotoğrafları, hava durumu bültenleri hepsi. Ayrıca iki liken poşeti. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etmeyin. Sadece bu boktan olayı size veriyorum dostum. Zehirli bir hediye. Bir ameliyat esnasında meydana gelen ve hayatımı karartan bir kaza yıllardır gözümün önünden hiç gitmiyordu. Ama bu otopsiden sonra sadece kurtlar tarafından kemirilen kadının çığlıklarını duyuyorum. Acı acı gülümsedi. Çivi çivi sökenmiş. Tahta ne kadar çürük olursa olsun fark etmez. Biraz rahatlamış olarak üst kata yaşayan insanların arasına çıktım. Öğle güneşinde hastanenin iç avlusunu gerçekten tedirginliğini tamamen yok etmek için kullanabilmiştim. Ama arabanın kilidini uzaktan kumandayla açarken donup kaldım. İblisin görüntüsü yeniden belirmişti. Geri planda havlayan köpekleriyle Silvi Simonis'in etine dişlerini geçirmiş sinek bulutlarının çevrildiği bir iblis. Teoloji derslerinden kalma bir isim aklıma geldi. İbranice Beelzebul, Ekron ilahı Baalzebub'un adından geliyordu. Yani sineklerin tanrısı. Bölüm 30. Şehrin çıkışında sarı ve toprak rengi yapraklardan oluşan bir okyanusa daldım. Ağaçların türüne göre kah yemyeşil, kah altın sarısı, kah koyu kahverengi yaprakların altından geçiyordum. Etraf pastel ancak son derece yoğun renk tonlarının olduğu bir ressam paletini andırıyordu. Bölgeye ait bir gezi rehberiyle Fransa Komite'nin ilk her ilin bir haritasını alacak zamanı zorlukla bulmuştum. 57 nolu devlet yoluna saptım ve Portalier Lusane istikametine güneye Hattop bölgesi ile İsviçre sınırına doğru ilerledim. Yükseltiyle birlikte sonbaharın tonları yerini köknarların koyu yeşil rengine bırakıyordu. Manzara Milka çikolataları reklamlarını andırıyordu. Yemyeşil yamaçlar, soğan biçiminde çan kuleleriyle kasabalar, kesik üçgen çatılı saman ambarları, katlanmış kraft kağıtlarına benzeyen çok yüzlü uzun damlar. Tablo mükemmeldi. İneklerin boyunlarında bile bronz çanlar atılıydı. Sen Jordan Menta bilesini gördün. Devlet yolundan çıkıp D41 yoluna saptım. Güran tepeleri gitgide yakınlaşıyordu. İki kenarı köknar ağaçları ile kırmızı topraklarla kaplı düz yol, Fransa'nın güneybatısındaki uçsuz bucaksız sundalıkları anımsatıyordu. Üzerinde kocaman bir harç bulunan Uzeyr tepesine kadar bu manzara bana eşlik etti. Elindeki plana göre Mantilla Spiling entomolojist bu civarlarda yaşıyordu. Çok geçmeden virajlar sıklaşmaya başladı. Vadinin dibinde yer yer ovalar göze çarpıyordu. Sonunda haç göründü. Ardından ahşap bir tabelayla karşılaştım. Pilink çiftliği, entomoloji müzesi, tanatoloji, bilirkişiliği, böcek yetiştiriciliği. Tepelerin arasında bir başka yol yılan gibi kırılıyordu. Birden karşıma koyu renk tepelerin arasından bir ev çıktı. Tek katlı, L biçimli modern bir binaydı. Ahşap ve taştan inşa edilmiş ev, geniş pencere boşlukları ve çevresindeki verandasıyla bazı Bahama kentlerindeki evleri andırıyordu. L'nin iki bölümü farklı iki stildeydi. Bir tarafta çok sayıda pencere varken, diğer taraf sadece birkaç tavan penceresi içeren kör bir cepheydi. Oturma kanadı ve müze. Mesleğe ilk başladığımda bana bir şey öğretmeye çalışan ve aslında benim için tam bir baş belası olan yaşlı bir polisin hep söylediği bir şey vardı. Soruşturma bir kapı zilini çalmak gibidir. Bunu şimdi görecektim. Arabamı park ettim ve interfona bastım. Birkaç dakika sonra kuzey aksanlı tiz bir ses duyuldu. Hiçbir şey gizlemeden kendimi tanıttım. İlk salona giriniz geliyorum. Levhalara hayranlıkla bakabilirsiniz. Kare biçimli beyaz boyalı büyük hole girince Pilings'in duvarlarda sergilenen elle yapılmış bir dizi bilimsel eskizlerinden söz ettiğini anladım. Sinekler, kırk kanatlılar, kelebekler, çizgilerdeki belirginlik, Çin veya Japon surubaya tablolarını andırıyordu. Pire Magne'nin leş yiyen böceklerle ilgili ilk panoları, 1888, kriminal entomolojistin mucidi. Sese doğru döndüm ve mua yakalı siyah bir ceketin içine sıkıştırılmış iri yarı bir adamla karşılaştım. Gri saçlar, yeşil gözler, kollarını göğsünde de kavuşturmuştu. Bir New Age gurusu. Elimi uzattım. Budist usulü avuçlarını birleştirdi. Sonra bir kedi gibi yumuşak bir şekilde gözlerini kapattı. Bu davranışın altında bir oyunculuk, bir yapmacılık yatıyordu. Gözlerini açtı ve sağ tarafı işaret etti. Ziyaret bu taraftan. Aynı şekilde tamamen beyaza boyanmış başka bir salona geçtik. Duvarlarda da bu kez iğneli böceklerin panoları asılıydı. Boylarına ve seceralarına, renklerine göre sınıflandırılmış aynı familyadan öbekler. Burada başlıca grupları yeniden tasnif ettim. Ünlü ölüm magandaları. Bu salon her zaman büyük sükse toplar. Çocuklar buraya bayılır. Onları böceklerden ve ekosistemden söz edin. Alık alık bakarlar. Ama işin içine cesetler olduğunu söyleyin. Büyük bir dikkatle dinlerler. İçinde mavi renkli sineklerin bulunduğu camekanlı bir panoya yaklaştı. Ünlü Sarkopidene. Yaklaşık 3 aylık bir süre sonunda gelişirler. 30 kilometreden bir cesedin kokusunu alabilirler. Bilir kişi olarak Kozova'da bulunduğum sırada onları izleyerek toplu mezarlara ulaşıyorduk. Bay Pilink, bir dizi daha derin gazete kağıdıyla kaplanmış çerçevenin önünde durdu. Burada okullarda meydana gelmiş bazı vakaları gruplandırdım. Böceklerin ölümle sonuçlanan olayların müsebbihi olduğu çeşitli vakalar. Kurnazlığa dikkatinizi çekerim. Her kutu olayın haberini veren gazete küpürleriyle dekore edilmiştir. Bay Pilink, bir adım daha attı. Bunlar da çok özel örnekler. Tarih öncesi döneme ait. Mamutların donmuş postlarının içinde bulduk. Sineklerin dış iskeletlerinin asla yok olmadığını biliyor muydunuz? Sesimi yükseldim. Bayım, buraya Sildi Simonis hakkında konuşmaya geldim. Birden sustu. Yavaşça göz kapaklarını indirdi. Gözleri kapalıyken dudaklarında bir gülümseme belirdi. Bir başyapıt. Yeniden avuçlarını birleştirdi. Gerçek bir başyapıt. Canavarca işkencelere maruz kalmış korkunç acılar çekmiş bir kadından söz ediyorum. Ve tabii ona bir hafta boyunca işkence eden bir kaçıktan. Bir baykuş gibi gözlerini açtı. Çok açık renkli irisi, simsiyah göz bebekleri vardı. Gerçekten çok şaşırmıştı. Beni yanlış anladınız. Dağılımdan söz ediyorum. Türlerin vücuda dağıtılma biçiminden. Bir böcek bile eksik değil. Ölümden hemen sonra gelen Kalipodirene sinekleri, yağlarının fermentasyonu sırasında üşüşen sarkopodineler, Plöden esnekleri ve vücut ısısı buharlaşırken, yani ölümden 8 ay sonra ortaya çıkan Necrobia rupies kanatlıları. Hepsi düzen içinde bir başyapıt. Katilin yöntemini bulmaya çalışıyorum. Gri kafasını döndürdü. Bu dönmenin etkisi mavi yakalı gömleğiyle daha da belirgindi. Yöntemi mi? Diye tekrar etti. Benimle geliniz. Çam döşeme kaplı bir koridor boyunca Gri'yi takip ettim. Fitilli yangın kapısından geçerken yarı karanlık bir büyük odaya girdik. İki yan duvarla tüllerle örtülmüş kafeslerle kaplıydı. İçeriye bir vivaryum havası hakimdi. Boğuk bir sıcak vardı. Çürümüş et ve kimyasal madde kokuyordu. Odanın tam ortasında, üzerinde üstü bir örtüyle kapatılmış dikdörtgen bir kutubundan beyaz bir minder duruyordu. Daha kötüsünden korkuyordum. Plink tezgaha doğru yaklaştı. Katille benim gibi böceklerini besliyor. Her birine mutasyon halindeki organizmaların en uygun olanını veriyor. Örtüyü kaldırdı. Ortaya bir akvaryum çıktı. Önce bir sinek burgacı içindeki bir kütle dikkatimi çekti. Sonra kurt kaynayan bir insan başı gördüğümü sandım ama yanılmışım. Sadece içi çürümüş oldukça iri bir kemirgendi. Bu işin 36 çözüm yolu yok. Her tür için gerekli ekosistemi yaratmak zorundasınız. Yani ona uygun çürüme koşullarını. Bunları nereden buluyorsunuz? Vallahi çiftliklerden, avcılardan. Çoğu zaman da tavşan satın alıyorum. Bir tür beslendikten sonra leşi familyalarının geri kalanına ve başka türlere veremezsiniz. Sigara içebilir miyim? Diye sordum. İçmemenizi tercih ederim. Bu durumda paketi cebimden çıkaramadım. Devam ettim. Silvi Simonis'i nasıl tanıdığınızı düşünüyorum. Sizce nasıl yapılmış olabilir? Bu iş mizansenini bozmuş mudur? Hayır. Cesedi kuşkusuz plastik bir torbaya koydu. Sonra olay mahallinde çıkardı. Ya böcekler kaçmış veya ölmüş olmaları gerekmez mi? Plink bir kahkaha attı. Cesette yedek güçler vardı. Kuluçka dönemindeki binlerce yumurta. Belli bir yaşam süresine sahip larvalar. Sineklere gelince onlar özgürlüklerini tercih etmişlerdir kuşkusuz ama emin olun asla fazla uzaklaşmamışlardır. Her zaman açtılar anlıyor musunuz? Bununla birlikte pek de haksız sayılmazsınız. Ceset o sabah bulunduğunda olay mahalline bırakılı fazla olmamıştır. Bu kesin. Neden? Bu leş yiyiciler birbirleriyle geçinemez. Her bir tür farklı bir çürüme evresinin cazibesinden etkilendiği için asla bir arada olmazlar. Eğer karşılaşırlarsa birbirlerini yerler. Herkes orada olduğuna göre cesedin sadece birkaç saat içinde bulunduğu yere bırakılmış olduğunu söyleyebilirim. Bu da katilin bu bölgede yaşadığını göstermez mi? Zaten bölgede yaşıyor. Nereden biliyorsunuz? Bir ipucu var. Nasıl bir ipucu? Plink gülümsedi. Tüm bu olanlar onun çılgınca eğlenmesini sağlıyordu muhtemelen. Bu herif kafasının içindekilerin hepsini söylememişti. Onu biraz daha hızlandırmalıydım. Cesedi incelerken çok sayıda örnek buldum. Bizim bölgemize ait olmayan bir böceğe rastladım. Şunu söylemek istiyorum. Bir böcek karasal iklime sahip ülkelerde bulunamaz. Peki nereden gelmiş olabilir? Afrika. Birdeki Tenebrio'ya benzeyen Lipacus silvas familyasından bir blok böceği. Kın kanatlılar iskelet belirdiğinde ortaya çıkar son temizlik için. Aslında önemli bir bulguydu. Ama ben bundan sonra katilin yakınlarda bir yerde olduğu fikrini anlayamıyordum. Pirink devam etti. Müsaade ederseniz size bir anekdot anlatmak istiyorum. Şu günlerde bölgede bir ekolojik müze oluşturmaya çalışıyorum ve bu amaçla vadimizde bulunan değişik türleri topluyorum. Bunun için de benim hesabıma avlanan yeni yetmezliklere para ödüyorum. Mayıs böcekleri, kelebekler, uyuz böcekleri gibi. Son seferinde bu çocuklardan biri bana çok özel bir örnek getirdi. Burada olmaması gereken bir kın kanatlı. Bok böceği mi? Bir Lipacus silvus. Evet, çocuk onu Morta civarında bulmuş. Böyle bir tür ancak özel bir koleksiyondan firar etmiş olabilir. Çevremdeki benim gibi böcek yetiştiriciliğiyle uğraşan birileri var mı diye araştırdım ama bulamadım. Hatta İsviçre tarafında bile. Silvi Simonis cesedinde de aynı türün ikinci bir örneğini bulunca hemen anladım. İlkinin kaynağı aynıydı. Katilin çiftliği. Bu ne zamandı? 2001 yazı. Bundan jandarmaya bahsettiniz mi? Yüzbaşı Saradin'e söyledim ama o da bir şey bulamadı. Benimle hep temas halindeydi. Size göre katil tropikal bir tür mü yetiştiriyor? Ya yaptığı seyahatlerden birinde bu türü farkında olmadan yanında getirdi ve diğer böceklerin arasına karıştı ya da bu böceği bilinçli olarak yetiştiriyor ve bu hayvanları gizemli bir sebeple kurbanın cesedine bırakıyor. Ben bu ikinciyi benimsiyorum. Bu bok böceğine ait olan bir imza, bizim anlamadığımız bir sembol. Böceği görmem mümkün mü? Onu sakladınız mı? Elbette, hatta size verebilirim de. İmzaya yapılan bu soruşturma, Bu araştırma aklıma başka bir şey getirdi. Size göğüs kafesinde bulunan likenden söz ettiler mi? Ben otopsiye katıldım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başka bir sembol veya çok özel bir sebebi olan başka bir şey. Bu liken de Afrika'dan gelmiş olabilir mi? Pilink küçümser bir tavırla takındı. Ben entomolojistim, botanikçi değil. Katilin tapıklıklarını gerçekleştirdiği yeri hayal etmeye çalıştım. Böcek yetiştiriciliği, bir laboratuvar, bir bitki serası, jandarma ne halt ediyordu? Bölgedeki vadilerde bu tür sapıklıkların yapıldığı böyle bir yeri bulmamak imkansızdı. O burada, diye ekledi Plink, sanki düşüncelerimi okumuş gibi. Çok yakınımızda. Onun varlığını, böceklerini hissedebiliyorum. Vadide bir yerlerde. Benimkiyle aynı olan ordusunu yeni bir saldırı için hazırlıyor. Bu böcekler onun lejyonları, anlıyor musunuz? Sağ tarafıma tül örtülü perdelere doğru baktım. Her şey gözüme bir büyüteçle büğütülmüş gibi göründü. Bir saç tutamı üzerinde gezinen uyuz böcekleri, bir yaradan sızan kanla beslenip şişmiş bir sinek, çürümüş bir boşluğun içinde gri renkli yüzlerce yumurta. Boğuk bir sesle sordum. Bir onda dönebilir miyiz?